Ayrım 2. Loksandra, İstanbul Düşü, Maria Jordanidou, sayfa 12. 2. Dimitro 70'ine merdiven dayamıştı ama hala çalışıyordu. O zamanlar Atanasio Nikolaidi ile birlikte çıkarmakta oldukları Konstantinopolis. Konstantinopolis, İstanbul'un gazetesinde çalışıyordu. Dimitro Sakız Adası'ndandı. Sakız Adası ayaklanmasında, Yunanistan'ın bağımsızlık savaşına katılmak için Sakız Adası halkınca çıkarılan bu isyan, 1824 yılında Karali Paşa tarafından kanlı olarak bastırılmıştır. Bu olayda 30 bin adalının hayatlarını yitirdikleri söylenir. Ana babası öldürülen Dimitro, küçücük bir çocukken esir pazarında satışa çıkarılmıştı. Siros'ta, Siros, Türk lokumu ile meşhur bir ada, Sakız Adası'na yakın. Oturan dayılarından biri lokumcu Vasilaki, Sakız Adası'na gelmiş ve bir kese dolusu kuruş vererek onu satın almıştı. Hiç evlenmemiş olan Vasilaki, Dimitro'ya kendi çocuğu gibi bakmış ve 14 yaşına gelince okumaya meraklı olan bu çocuğu okutabilmek için İstanbul'da oturan teyzesi Irene'nin yanına yollamıştı. İstanbul'a varınca Dimitro'nun gözleri parıldamıştı. Güzelim Yeditepe, selam sana şehirlerin kraliçesi İstanbul. İki kıta üzerinde yayılmış olan İstanbul, bir yandan kuzeyde Karadeniz'i, bir yandan da güneyde Marmara'yı kucaklıyordu. Bu iki denizden gelen karşılıklı akıntıların onu elde etmek için yürüyüşe geçmiş olduklarını sanırsınız. Doğu ile batı güreşiyor, onu paylaşamıyorlar. Sarayburnu önlerinde, İstanbul'un kalbi Ayasofya'nın ayakları altında köpürüyor ve dolanıp duruyorlar. Dimitro'nun nasıl şairliği tutmasındı, nasıl romantikleşmesindi? Ayasofya'yı çeviren minareleri gördükçe içi kan ağlıyordu. Böyleyken bile ihtişam içinde yükseliyor ve krallarda görülen bir vakar ile çevresine huzur serpiyordu. Onun yüceliği önünde insan, karıncaya benziyor ve bu karınca Ayasofya'nın içinde bir anlam kazanıyordu. O yüce kubbenin altında durunca siz bu kubbenin üzerinizi mi örttüğünü, yoksa yarılıp açılmak ve sizi göklere çekmek üzere mi olduğunu bir türlü kestiremiyorsunuz. Bizans surlarının çevrelediği eski İstanbul'un içinde yükselen Ayasofya, Dimitro'nun gözüne işte böyle görünüyordu. Burada Pera, Pera Beyoğlu ve Galata'da olduğu gibi gelgit yoktu, tiyatrolar ve yabancılar yoktu. Burada hayat yavaş yavaş akıp gidiyordu. Taş döşemeli dar sokaklar, hapishane kapılarına benzeyen ağır ve sağlam kapıları ile küçük ahşap evler, kafesli pencereler, yalnızlık. Çarşılarda bacak bacak üstüne atmış, rahatça oturan Anadolu tüccarlar ve önlerinde malları, fil dişi, kehribar ve sedef, ipekli kumaşlar, Hindistan'dan getirilmiş lahor şalları, pahalı baharatlar ve paçuli. Paçuli, Çin, Cava ve Avustralya'da yetişen bir ağacın yapraklarından elde edilen kokulu bir yağ. Kokan hava. Camilerin çevresinde bağdaş kurmuş güneşlenen Türkler, suları durmadan akan büyük çeşmeler, koşuşan kumrular. Burada oturan Avrupalı yoktu, Türklük vardı. İstavros sokağında ise Türk yoktu, Rumluk vardı. O devirde İstanbul, Anadolu ve Avrupa kıyılarında yayılmış insanları, şehirlisi ve köylüsüyle bir harman yeriydi. Her şehrin, her semtin, her köyün kendisine has bir özelliği vardı ve buralarda çoğunlukta olan nüfusun gelenek ve görenekleri hüküm sürerdi. Boğaz'ın Avrupa yakasında çoğunlukla Rumlar ve Avrupa asıllı kişiler otururdu. Megarema, Büyükdere ve Tarabya gibi semtlerin Avrupa'dan farkı yoktu. Asya yakasında ise Ramazan'ın geldiğini müminlere hatırlatmak için davul çalınırdı. Burada müezzin günde 5 kez aksatmadan Allah'ın birliğini ve Muhammed'in onun peygamberi olduğunu ilan ederdi. Müezzinin sesi bir masal aleminden geliyormuş gibi Avrupa yakasından duyulurdu. Küçük Haliç'te bulunan Fener, eski parlaklığını kaybetmiş olmasına rağmen Rumların düşünce merkezi olmaya devam ediyordu. Sonradan karısı olan o solgun yüzlü ve sağlığı pek yerinde olmayan Tiano'yu Dimitro, teyzesinin Fener'deki evinde tanımıştı. Kızcağız ona 4 çocuk vermiş ve bir bahar sabahı gözlerini hayata yumarak onu, tesellisi mümkün olmayan acılar içinde bırakıp gitmişti. Tiano'yu sonsuza kadar seveceğine yemin etmiş olan Dimitro'nun yine de çocuklarının hatırı için onları büyütecek iyi ve namuslu bir kadın bulup yeniden evlenmesi gerekiyordu. Kendisi için değil, çocuklarının hatırı için evlenecek olduğundan utanmayı bırakıp bir aracı kadın çağırdı. Bu işe zevk için girişmediğini belirttikten sonra isteklerini sıraladı. Ismarladığı ikinci karısının güler yüzlü, sağlam yapılı, becerikli ve iyi bir aşçı olması gerekiyordu. Ne de olsa can boğazdan gelirdi. Bu iyi aşçılık konusunda o kadar diretmişti ki, aracı kadın ona acımış, bütün gücüyle aramaya koyulmuştu. Şu kara yazıya bak ki o da kısır çıkmıştı. Bulunan bu kadın Loksandra idi. Elinde şeker tepsisi odaya giren bu boylu poslu sütun gibi Levendi, Loksandra'yı gören Dimitro'nun içi açıldı. Siyah saçlarını, biçimli kafatasını ve çenesini beğendi. Loksandra o zamanlar 30 yaşındaydı. Babasına bakmış, kız kardeşlerini bağıra çağıra evlenecek çağa getirmişti. Derken tepsiyi eline almış, damat kendisini, o da damadı görsün diye salona girmişti. Bu çocuk yüzlü, kadın vücutlu kadınanın yalancıktan utanıyormuş rolü oynamadan ve hiçbir yapmacık davranışta bulunmadan gelip Dimitro'nun önünde duruşu öylesine dokunaklıydı ki Dimitro duygulandığını hissetti. Düşün bir kere, güzel değildi çünkü güzel dediğin Theano gibi ince belli, solgun yüzlü ve yuvarlak omuzlu olurdu. Bu böyleyken Dimitros neden duygulanmıştı? Madem ki çocuklarının hatırı için evleniyordu, o halde onları büyütecek yeteneğe sahip olup olmadığını araştırmadan neden evet demişti? Hey ya Rabbim! Dimitro o gece bu düşüncelerle yatağına girdi ve bütün gece rüyasında Loksandra'yı gördü. Başında duvak vardı ve duvağın üzerindeki taçı 7 parıltı süslüyordu. Konstantin altınlarındaki kadın kabartmasında olduğu gibi, sol elinde bereket simgesi olan Amaltia'nın boynuzunu tutuyor gibiydi. Boynuzdan kuru yemişler, tabak dolusu domuz butları, çiroz ve pastırmalar, istakozlar, kalkan balıkları ve yarılmış midyeler fışkırıyordu. Aman, bu ne biçim rüya idi? Bereket var bu işte, çok bereket. 3. Muhallebi K. Gül Şerbet, O. Anastenamos Su, K. Tu Hacı Bekir Lokum, O. Triferos Lemos Su, O. Katne Loos Su Gligos, San Ravani Afratos, K. San Ayvansaray Lokması, M. Meli Mirodatos. Nefesin muhallebi ve gül şerbeti kokuyor. Ve narin boyunun Hacı Bekir lokumu gibi. Senin her sözün revani tatlısı gibi tatlı ve Ayvansaray lokması gibi bal kokulu. Bu güzel sözleri ancak doğulu bir şair yazabilir. Doğulular yemek konusuna büyük önem verirler. Konfüçyüs derler ki, iyi pilav pişiremediği ve kıymayı ince kıyamadığı için karısını boşamış. Yeniden evlenmeye kalkınca yemeğe meraklı bir kadın almış. Çünkü demiş, kaderimiz tanrıların değil, yemeğimizi pişiren kadınlarımızın elindedir. Bunun böyle olmadığını kim söyleyebilir? İyi pişirilmiş bir yemekten sonra karın gözüne nasıl görünür? Bir bunu düşün. Bir de yorgun argın işten eve döndüğünde yiyesin diye önüne çıkarılan bakkaldan alınmış çorba, konserve ve şişede satılan salçayı görünce karın gözüne nasıl görünür? Bir de onu düşün. Kocan kocalığını yapsın istiyorsan onu iyi doyur. Yalancı dolmaya bolca soğan doğra. Sindirimi kolay olsun diye nane de koy içine. Ayva reçeli ekşi ise olgun bir ayvayı çekirdeği ile kaynat. İçine kat. Dengeyi sağlamış olursun. Tenekedeki zeytinyağına acıma. Ne der atasözü? Zeytinyağı yiyen akşamı çabuk eder. Mevsimine göre güzelinden, iyisinden sebze al. Konserveyi ne yapacaksın? Avrupalılar Anadolu kadınının hafif meşrep olduğunu söylüyorlar. Anadolu kadını hafif meşrep değil, ağzının tadını bilen kadındır. Bu yüzden de Anadolu'ya gelen yabancı buradan bir daha ayrılmak istemiyor. Bir kadının evindeki baş köşesi mutfağı olmadı mı, o evliliğin temeli sarsılır. Loksandra'nın oturduğu evin temeli Ay Stefano ile Eftapiro, Küçük Kaynarca ve Yedi Kule. Arasında Marmara'nın mavi sularına bakan şehir dışı semtlerinden Bakırköy'de atılmıştı. Her sabah pencereyi açınca denizi süzer ve "Oh, Allah'a şükürler olsun" dedikten sonra zevkle denizin tuzlu havasını burun deliklerinden içine çekerdi. Bu haliyle onun bu güzel denizin bağrında gizlemekte olduğu tüm zenginlikleri, levrekleri, mercan balıklarını, istakozları ve istiridyeleri içine çektiğini sanırdınız. Oh, Allah'a şükürler olsun. Bugün ne pişirsem ki? Yani günün ilk yemeği olarak ne pişireceğim demek istiyordu. Büyük midyelerden alıp dolmasını mı yapsındı yoksa küçüklerinden alıp buğda mı pişirseydi? Plakisini ya da bol sarımsaklı kavurmasını yapsa da olurdu. Yoksa midye salmasında mı karar kılsındı? Loksandra'nın günü Dimitro'nun kahvesini pişirmekle başlardı. Bu kahveyi başkalarına pişirtmezdi çünkü o da mihraceler gibi kocaların karılarının elinden yiyip içmeleri gerektiğine inanıyordu. Sonra onun giyinmesine yardım eder, yanağından öper ve üzerine istavroz çıkardıktan sonra kocası ile merdivenleri iner, böylece sokak kapısının bulunduğu mermer döşeli büyük avluya varırlardı. Yemek odası avlunun sağına düşüyordu. Solda salon ve salonun yanında da hanımın oturma odası bulunurdu. Onun baş köşesi. Burada odanın bir ucundan öbür ucuna uzanan bir sofa ve hanımın işlemekte olduğu dantelasını içine koyduğu sepeti, iğne kutularını, havlu takımlarını, içi parça bez dolu bohçasını, yün yumaklarını, kanarya sarısı işlemeli bohçasına ve bin bir türlü eşyayı sakladığı yüklük vardı. Merdivenin altındaki kapı yeraltı mutfağına açılıyordu. Loksandra'nın kral dairesine. Koca fırını, mangal ve maşaları, sinekleri kovmakta kullandığı flapı ve kıyma baltaları ile çok sevdiği karanlık cehenneme açılıyordu. Ermeni balıkçının aracılığı ile yanına almış olduğu küçük Ermeni çocuğu Tarnan'a, bu mutfakta kum ve limon tuzu ile habire tencere kazır, tahta üzerinde kıyma doğrar ya da mutfağın ortasına oturur ve tüy bulutları arasında tavuk yolardı. Kediler etrafında dönüp dolaşırlardı. Canın çıkmasın emi nankör, düşüreceksin beni. Nah, ye, ye obur. Kedilere laneti yağdıran Loksandra sonradan pişmanlık duyar ve onlara et atardı. Bu mutfağın ortasında Loksandra hayatından memnundu. Zevkle ve başkalarına zevk vermek için pişirirdi. İkide bir de yemeğin tuzuna bakar, falanca yemeği tadar, sonra da Tarnana'ya uzatırdı. Sen de bak, tuzu nasıl olmuş? Tarnana karşılık vermekte mırın kırın eder. Hmm, derdi. Öyle ya, bir kerecik tadına bakmakla nasıl anlasındı? Hizmetçi kız sultana bu durumu görünce çığlığı basardı. Canım hanımcığım, yarın kutsal ayine gideceksiniz. Tavuk mu yiyorsunuz? Kimmiş tavuk yiyen Mori? Yemeğin yine tadına bakardı. Az zaman sonra sultananın ayağı mutfaktan kesildi. Odacılığa yükselmiş ve mutfak ona yasak bölge ilan edilmişti. Böylece oruçlarına devam ederlerdi. Paskalya'dan önceki hafta tutulan oruç o hafta içinde et yenmemesi gerekiyor. Loksandra yemek işini bitirdikten sonra önlüğünü çıkarır, ellerini limon kabuğu ile ovar, doğunun ve batının baharat kokularını etrafına saça saça yemek odasına geçerdi. Ortalığa sevinç ve mutluluk saça saça. Ne demişler? Napoli'yi gör de öl. Laf, Loksandra'nın elinden midye dolması ye de öl. Hünkar beğendi, yoğurtlu kebap ve kışın bulunmadığı için asma yaprağına değil, pırasa yaprağına sarılmış sindirimi kolay, üstelik terletici ve sidik söktürücü. Etli dolmasını ye, taramasını ye de öl. Ölürsün de yeniden canlanıp yeniden yiyesin gelir. Yakınları Loksandra'nın yemeğinden tadabilmek için ta Boğaz içinden, Kadıköy'den ve Tatavla'dan, bugünkü Kurtuluş semti, kalkıp Bakırköy'e gelirlerdi. Yılda iki kez bütün soyu hiç şaşmadan onun evine gelirdi. Bohçalarıyla, çocuklarıyla, köpekleriyle bir iki gün kalmak için gelirlerdi. Hal hatır sormaya gelen mi vardı zaten? Bir defa Dimitro'nun yaş gününde güzün, bir defa da Loksandra'nın kutladığı Ortodoksiya. Paskalya yortusunun ilk pazar günü, gününde gelirlerdi. Loksandra'yı Roxana diye çağırırlardı. Roxanalar dindar olurdu. Yılbaşı gecesi yalnız çocukları karılarını alıp gelirlerdi. O gece Loksandra kasabının her yıl kendisine gönderdiği hindinin dolmasını hazırlardı. Koskocaman kurko. Kasabı hindiyi baştan aşağı süsleyip öyle gönderirdi. Kokona için. Genellikle Ermeni kadınları için kullanılan bir terim. Hanım, bayan. Görüyor musun? Kasabım bana ne yollamış? İkinci ayrımın sonu sayfa 20.